Ayrım 6, sayfa 42. Korkunçtu elbette. O zaman başlarını sallayarak "Gördün mü bak?" diyorlardı. Dükkan sahibi kadın cevher yumurtlarcasına açıklamada bulundu. Öyleyse Kali'nin hortladı diyenler düpedüz yalan söylüyor. Öyle olsaydı şu çocuktan korkacak değildi ya. Onu tuttuğu gibi mezarlıktan fırlatıp atıverirdi bir yerlere. Ludmilla hayran hayran bana bakıyordu. Dahası büyük babamın keyfine diyecek yoktu. Sürekli gülümsüyordu. Bir tek Çuka'nın suratı bir karışa çıksın. Onun için işten bile sayılmaz diye söylendi. Büyük annesi büyücü. 3. Bölüm. Kardeşim Kolya gün ışırken silikleşen bir yıldız gibi sessizce soluverdi. Büyük annem, Kolya ve ben avludaki odunluğun orada üstü eski püskü örtülerle kaplı odun yığınının üzerinde yatıyorduk. İnce bir tahta perdeyle ayrılan bitişik bölümde ise ev sahiplerimizin tavuk kümesi bulunuyordu. Akşamları tok karınlarıyla uykuya çekilen tavukların kanat çırpışlarını, gıt gıt diyen seslerini işitir, sabahları da altın tüylü bir horozun acı çığlığıyla uyanırdık. O sabah büyük annem uyanınca kafası kopasıca diye söylendi. Bense uyanıktım. Odunluğun çatlakları arasından sızarak yatağıma ulaşan güneşin ışıklarını izliyordum. Işın demeti içinde peri masallarındaki gibi gümüşten toz zerrecikleri oynaşıyordu odunların arasından. Fare tıkırtıları geliyor, siyah kanatlı kırmızı böcekler oradan oraya gidip geliyordu. Tavukların pis kokusundan kaçmak için odunluğun çatısına tırmandım. Oradan mahmur yüzleri ve şişik gözleriyle komşuların uyanışını izliyordum. Akse suratlı bir ayaş olan kayıkçı Fermanov başını pencereden uzattı. Şiş gözlerini kısarak güneşe doğru baktı ve domuzlar gibi homurdandı. Büyük babam avluya çıktı. Kırpık kızıl saçlarını elleriyle düzelttikten sonra soğuk suyla yıkanmak için hamamın yolunu tuttu. Ev sahibimin geveze aşçısı, çilli suratı ve sipsiri burnuyla guguk kuşuna benziyor, ev sahibi ise bir kuşu ya da tombalak kart bir domuzu andırıyordu. Tüm bu insanlar kuşları ya da hayvanları anımsatıyordu bana. Pırıl pırıl güzel bir sabahtı ama nedense içimde bir sıkıntı vardı. Kendimi ıssız kırlara atmak istedim. Her zaman olduğu gibi insanların bu güzelim günü mahvedeceklerini iyi biliyordum. Damda öylece uzanırken büyük annem beni çağırdı. Başıyla yatağa işaret ederek "Kolya öldü" dedi. Çocuk yastıktan kaymış, çulun üstünde yatıyordu. Çıplaktı. Mosmor kesilmişti. Gömleği boynuna kadar sıyrılmıştı. Şiş göbeği ve yara bere içindeki sıska bacakları görünüyordu. Ellerini sanki doğrulup kalkmak istermişçesine beline yaslamıştı. Boynu büküktü. Büyük annem saçlarını tararken "Şükürler olsun" dedi. "Bu sakat haliyle yaşamaktan kurtuldu yavrucak." Büyük babam seke seke içeri girdi. Büyük bir dikkatle Kolya'nın kapalı gözlerini elledi. Büyük annem çıkıştı. "Kirli ellerle dokunma." Büyük babam mırıldanmaya başladı. Dünyaya geldi, yaşadı, yedi içti ve hiçbir işe yaramadan. Büyük annem bağırarak sözünü kesti. "O ne biçim söz öyle?" Büyük babam ona boş gözlerle baktı avluya çıkarken. "Cenazeye harcayacak para yok bende," dedi. "Ne halin varsa gör," dedi. "Tüh, yazıklar olsun sana ihtiyar şeytan." Dışarı çıktım. Eve ancak akşam döndüm. Kolyeyi ertesi sabah gömdüler. Kiliseye gitmedim. Kilisedeki tören bitene dek köpeğim ve yazın babasıyla annemin mezarı başında bekledim. Mezarı kazmak için az para almıştı. Bununla boynuna övünüp duruyordu. "Hatırınız için, yoksa bir ruble alırdım." Sarı çukurdan kötü bir koku yükseliyordu. Nemden çürümüş kapkara tahtalar ilişti gözüme. Kımıldadığım zaman mezarın çevresindeki kumlar çukurun içine yuvarlanıyordu. Aslında kapkara tahtalar kumlarla örtülsün diye özellikle kımıldanıyordum. Yazın babası piposunu geveleyerek "Usludur," dedi. Büyük anne küçük beyaz bir tabut getirdi. Bitli köylü çukura atladı. Tabutu aldı, kapkara tahtaların yanına yerleştirdi. Sonra mezardan çıktı, kürekle ve ayaklarıyla çukura kum atmaya başladı. Piposu buhurdan gibi tütüyordu. Büyük annemle büyük babam da sessizce ona yardım ediyorlardı. Ne papaz vardı ne de dilenci. Sık haç sıraları arasında yalnızca 4 kişiydik. Büyük annem parasını verirken mezarcıya çıkıştı. Kızcağızımın var yanında kemiklerini sızlattım bu arada değil mi? İyi ama ne yapayım? Yan mezarın toprağından bile aldım. Hem ne fark eder ki? Büyük anne mezarın başında iki büklüm oldu. Hıçkıra hıçkıra ağladı ve kalkıp yürüdü. Büyük babam şapkasını gözlerine doğru yıkmış, kolunda taşıdığı eski ceketini çekiştirerek onun ardı sıra yürüyordu. Ekin tarlasındaki bir karga gibi sekerek birden öne geçerken, "Eh, toprağa tohumumuzu da ektik böylece," diye söylendi. Büyük anneme sordum, "Niye böyle diyor?" "Sen bakma ona, kendine göre öyle konuşur işte." Hava sıcaktı. Ayakları sıcak kuma bata çıka zorlukla yürüyordu büyük annem. Sık sık ter içindeki yüzünü mendiliyle silmek için duraklıyordu. Kendimi tutamayıp sordum. Mezardaki o kapkara tahtalar annemin tabutuydu değil mi? Evet, dedi bezgin bir sesle. Hep o berbat herifin yüzünden. Henüz bir yıl bile olmadan var ya çürümüş. Kum olunca öyle olur. Suyu çeker kum. Toprak daha iyidir. Herkes çürür mü? Çürür ya. Yalnız azizler başka. Sen hiç çürümeyeceksin. Durdu. Şapkayı düzelttikten sonra ciddi bir tavırla. Bu konuda kafa yorma, dedi. Şimdiden böyle şeyler düşünmeye mi? Ama düşünmekten alamıyordum kendimi. Ölüm denilen şey ne kötü, ne iğrenç bir şey. Kendimi kötü hissediyordum. Eve geldiğimizde büyük babam semaveri yakmış, sofrayı hazırlamıştı. Çay içelim, hava sıcak, dedi. Kendi çayımdan size de demleyeceğim. Büyük annemin yanına geldi, omzunu okşadı. Ne diyorsun anne? Büyük annem elini salladı. Ne diyeyim ki? İşte böyle, Tanrı'nın gazabı üzerimizde birer birer alıyor bizi. Oysa aileler birlik olsa, bir elin parmakları gibi. Epeydir böylesine sevecen, böylesine tatlı konuşmamıştı. Acımı dindirmesi, o sapsarı mezarı, çürük, kara tahtaları aklımdan çıkarması umuduyla onu dinliyordum. Ama büyük annem kabaca sözünü kesti. Kes artık. Baba, ömür boyu hep böyle konuşup durursun. Neye yarıyor? Pas demiri nasıl kemirirse sen de bizi öyle ömrünce kemirip durdun. Büyük babam bir homurtu çıkardı. Büyük anneme bir bakış fırlattı ve suskunlaştı. Sabah gördüğüm şeyleri o akşam kapının önünde Ludmilla'ya anlattım. Pek oralı olmadı. Yetim yaşamak en iyisi. Annemle babam ölse kız kardeşimi abime bıraktığım gibi bir manastırda hemşire olurdum. Başka ne gelir elimden? Evlenemem, topalım, çalışamam. Topal çocuklar doğuracak halim yok ya. Sokağımızdaki bütün kadınlar gibi akıllıca konuşuyordu. Ona olan ilgim de öyle sanıyorum ki o akşam bir azalma oldu. Aslında biraz da sürdüğüm yaşantının zorlamasıyla olsa gerek onunla çok ender görüşmeye başladım. Kardeşimin ölümünden birkaç gün sonra büyük babam bu akşam erken yat dedi. Gün doğarken uyandıracağım, ormana oduna gideceğiz. Büyük annem ben de yeşillik toplarım dedi. Çam ve kayın ağaçlarının bulunduğu bir orman köyün 2 mil ötesinde bataklığın yanındaydı. Bir ucundan Oka Irmağı geçiyor, öbür ucundansa Moskova yolu uzanıyordu. Kuru ağaçları çalı çırpısı boğuldu. Ormanın büyük, kara bir kubbe gibi yükselen çamla kaplı tepelerine Savyelov Yelesi adını takmışlardı. Bütün bu verimli topraklar ilgisiz biri olan Kont Şuvalov'un malıydı. Kunavino halkı buradan kendi mallarıymış gibi yararlanır, çalı çırpı toplar, kuru ağaçları, dahası pundunu bulunca yaş olanları bile keserlerdi. Sonbaharda büyük bir kalabalık baltalar ve urganlarla buraya gelerek kışlık odunlarını çıkarırlardı. Sabahın alacakaranlığında üçümüz gümüş renkli kırağıyla kaplı yeşil çayırlardan ilerliyorduk. Tembel bir Rus güneşi solumuzdan, Oka Irmağı'nın ardından, Diatlov tepelerinin kızıla çalan yamaçları üzerinden, beyaz Nijni Novgorod'un yemyeşil bahçelerine, kiliselerin altın gibi parlayan kulelerine usulca doğuyordu. Tatlı bir esinti, durgun ve boz bulanık Oka Irmağı üzerinden uykulu uykulu savruluyordu. Çiğ ile ağırlaşan altın renkli mimozalar sallanıyor. Mor çam çiçekleri sessiz bir hüzünle kıvranıyor. Renk renk sürgünler çimenlerin arasından titreşirken gece sefası kırmızı yıldızlar halinde oynaşıyordu. Orman sık ve karanlık bir kütle halinde karşımıza dikildi. Çamlar kanatlarını açmış kocaman kuşları andırıyor. Kayın ağaçları ise genç kızlara benziyordu. Kırların üzerinden bataklığın keskin kokusu geliyordu. Pembe dili bir karış dışarıda yanım sıra yürümekte olan köpeğim kimi zaman durup yerleri kokluyor, bir tilkininkine benzeyen başını şaşkınca sallıyordu. Büyük annemin ceketini ve başlığını giymiş olan büyük babam bir şeyleri gözetlermişçesine gözlerini kısmış, bıyık altından gülümsüyor, uzun bacakları üzerinde yaylanarak ilerliyordu. Mavi gömleği, siyah etekliği ve başına sardığı beyaz örtüsüyle büyük annem sanki yürümüyor da koşuyordu. Ona yetişeyim derken akla karayı seçiyordum. Ormana yaklaştıkça büyük babamın keyfi yerine geliyordu. Derin bir soluk alarak oh çekti. Boğazını temizledi. Önce mırıltılar halinde kopuk kopuk, sonra kendinden geçercesine neşeli bir tavırla tatlı tatlı konuşmaya başladı. Orman dediğin Tanrı'nın bahçesidir. Ormanları kimse dikmemiştir. Onlar Tanrı rüzgarının, o kutsal soluğun ürünüdür. Bir zamanlar gençken, Yeguli'de kayıkçılık yaparken, ah Alexi, benim gördüklerimi görecektin. O kadar ormanlar Kasimov'dan Murom'a kadar uzanır gider. Volga boylarındaki ormanlarsa Urallara ulaşır. Göz alabildiğine uçsuz bucaksız bir güzellik. Büyük annem ona yan yan baktı, bana göz kırptı. Ayağa takılarak tökezleyen büyük babam, belleğimden hiç çıkmayacak sözleri birbiri ardından sırarlıyordu. Bir gün Saratov'dan Makaryus pazarına yağ yüklü bir manayla gidiyoruz. Başımızda patronun adamı Puryoklu Krilo'yla bir de Tulumbacı Kasimoğlu Asaf diye bir Tatar vardı işçi başı olarak. Tam Yeguli'ye gelmiştik ki rüzgar patladı. Öyle ki hiçbirimizde güç kalmadı. Git gidebilirsen. Tekne beşik gibi sallanıyor. Çorba pişirmek için kıyıya çıktık. Aylardan Mayıs. Volga deniz sanki kabardıkça kabarıyor. Dalga dalga üstüne bindiriyor. Sanki binlerce kuğu Hazar'a akıyor. Baharla yeşile bürünen Yeguli dağları göğe yükseliyor. Havada apak bulutlar yüzüyor. Güneşten altınlar yağıyor. Dinlenip kendimize geldik. Herkesin yüreği yumuşamıştı. Irmakta hava zehir gibiydi. Kıyıdaysa mis gibi. Akşama doğru bizim Krilo ayağa kalktı. Yaşlıca, biraz huysuz bir adam. Şapkasını çıkarıp dedi ki, arkadaşlar, ben artık sizin ne yöneticiniz ne de uşağınızım. Yola bensiz devam edin. Ben artık bu ormana yerleşiyorum. Afallayıp kaldık. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Patrona karşı kim sorumlu olacaktı bizden? Başlarında çekip çevirecek biri olmazsa insanlar hiçbir şey yapamaz. Volga üzerinde olduğumuzdan emindik ama şaşırabilirdik de. İnsanlar kudurmuş hayvanlardan beterdir. Kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Korktuk. Adam direttikçe diretiyor. Bundan böyle size çobanlık ederek ömür tüketmek istemiyorum. Ormana gideceğim. Onu bir güzel pataklayıp bağlamak isteyenler olduğu gibi anlayışla karşılayanlar da vardı. Durun hele dediler. Bizim Tatar ben de gidiyorum demesin mi? İşte şimdi kötüydü. Patron ona iki seferlik ödeme yapmıştı. Şimdi ise üçüncü seferi yarılamıştık. O zaman için çok para. Neyse gece boyunca bağırıp çağırdıksa da 7 kişi daha çekip gitti. Kala kala 15-16 kişi falan kalmıştık. İşte böyledir orman. Ayrılanlar haydut mu oldular? Belki haydut, belki de keşiş oldular. O günlerde pek fark etmezdi. Büyük annem haç çıkardı. Ah Tanrı'nın annesi, gel de acıma şu insanlara. Herkese akıl verilmiştir. Yeter ki şeytana uyma. Seyrek çam ağaçlarının arasındaki ıslak yoldan ilerleyerek ormana girdik. Puryoklu Krilo gibi ormana yerleşmenin çekiciliğini düşündüm. Ormanda ne gürültü patırdı, ne kavga dövüş, ne de ayaşlık vardı. Orada insan büyük babasının pintiliğini, annesinin kumlu mezarını, yürek yaralayan her türlü acıyı unutabilirdi. Kuru bir yere ulaşınca büyük annem, "Şuracığa oturup iki lokma bir şeyler yiyelim," dedi. Sepetten çavdar ekmeği, taze soğan, hıyar, tuz ve beze sarılı peynir çıkardı. Büyük babam, "Bak hele," dedi. "Ben aç kaldım desene. Hepimize yeter." Kocaman bir çam ağacının bronz gövdesine sırtımızı dayayıp oturduk. Hava reçine kokuyordu. Kırlardan dalları oynatan hafif bir rüzgar esiyordu. Büyük annem her birinin şifalı özelliklerini anlatarak çeşit çeşit otlar topladı. Büyük babam çalıları kesiyor, ben de onları demet yapıyordum. Bir ara sıvışarak büyük annemin ardından ormanın derinliğine daldım. Büyük annem iri ağaç gövdeleri arasında dolaşıyor, ara sıra suya dalarcasına çam pürenleriyle kaplı toprağa doğru eğiliyor, bir yandan da kendi kendine mırıldanıyordu. Mantarlar vaktinden önce çıkmış. Demek bu yıl mantar kıtlığı olacak. Tanrım, bari yoksulları sen düşün. Yoksullar için iyi bir yemektir mantar. Beni görmesin diye ayaklarımın ucuna basarak usulca onu izliyordum. Tanrı'yla, kurbağalarla, otlarla konuşmasını bölmek istemiyordum. Ne var ki beni gördü. Büyük babandan kaçtın değil mi? Ve yeşillere bürünmüş toprağın önünde adeta saygıyla eğilerek bana Tanrı'nın insanlara nasıl kızdığını, yeryüzüne bir tufan göndererek her şeyi nasıl allak bullak ettiğini anlatmaya başladı. Ama Tanrı'nın kutsal annesi bütün tohumları bir sepete doldurup saklamışmış. Güneş'e demiş ki, "Ey sevgili Güneş, yeryüzünü bir baştan bir başa kurut ki iyi insanlar sana övgüler düşsün." Güneş, dünyayı kurutunca kutsal anamızda gizlediği tohumları ekmiş. Tanrı bir de bakmış ki, otlarıyla, yaratıklarıyla, insanlarıyla dünya öylece durmuyor mu? İrademe karşı çıkan ki, diye sormuş. Kutsal anamız da gerçeği söylemiş ve bağışlanmasını dilemiş. Yeryüzünün o ıssızlığına Tanrı da üzülür dururmuş zaten. İyi etmişsin demiş. Öykü hoşuma gitmişti ama bir yandan da şaşırmıştım. Merakla sordum. Sahi öyle mi olmuş? Kutsal anne tufandan çok sonra doğmamış mıydı? Bu kez şaşkınlığa düşme sırası büyük annemdeydi. Kim dedi bunu sana? Okulda kitaplar öyle diyor. Bu yanıt rahatlattı onu. Boş versen, unut gitsin o kitapları. Kitaplar oldum olası yalan söyler. Sonra kıkır kıkır güldü. Nasıl da uyduruverirler budalalar. Annesiz Tanrı mı olurmuş hiç? Kim doğurmuş peki Tanrı'yı? Bilmem. Ama neyi? Demek bilmeme kadar öğrenmiş. Orada kalmışsın. Papaz diyor ki kutsal bakire Yuvakim'le Anna'dan doğmaymış. Bu son kozumdu büyük annem. Gittikçe kızıyordu sert sert gözlerime bakarak. Dedi. Buna göre bir adı da Maria Yakolevna oluyor o zaman. Bak bir daha böyle şeyler söyleyecek olursan dayağı yersin. Sonra hemen açıklamaya girişti. Kutsal bakire her zaman vardı. Her şeyden önce o vardı. Tanrı ondan doğdu. Sonra... Ya İsa? Büyük annem bezgin bir tavırla gözlerini yumdu. İsa. Evet İsa. Onu yenmiş, tanrısal sırlarla kafasını allak bullak etmiştim. Buna üzüldüm. Güneşin altın ışıklarıyla bölük pörçük olmuş mavimsi bir bulut içinde ormanın kuytularına doğru ilerledik. Tatlı, sakin ılıklığı içinde ormanın insanı düş kurmaya kışkırtan kendine özgü uğultusu, derin soluyuşları duyuluyordu. Çapraz gagalı ispinozları ince çığlıklar atıyor, guguk kuşları gülüyordu. Baştan karalar avaz avaz şakıyordu. İspinozlar ardı arkası kesilmeyen kıskançlık şarkıları, garip bir kuş olan şakrak kuşu ise kendi yanık türküsünü söylüyordu. Ayaklarımızın dibinde zümrüt yeşili kurbağalar hoplayıp zıplıyor, bir ot yılanı küçük altın başını ağaç kökleri arasından kaldırmış, av bekliyordu. Sincaplar tıkırdıyor, kabarık kuyruklarıyla çam dalları arasında oradan oraya ok gibi fırlıyordu. İnsan burada inanılmayacak derecede türlü türlü şeyler görüyor, daha da yeni şeyler görmek için hep daha ötelere gitmek istiyordu. Çam gövdeleri arasından sanki havadan yapılmışçasına saydam, koskocaman bedenleriyle bir takım hayaletler görür gibi oluyor. Sonra bunlar yoğun yeşillikler arasında eriyip gidiyor. Ortaya yer yer gümüş renkli, mavimsi gökyüzü çıkıyordu. Ayaklarımın altında kırmızı yaban mersini çalılarıyla, böğürtlenlerin kuru sarmaşıklarıyla bezeli, yosundan bir halo uzanıyordu. Böğürtlenler otların arasında kan damlaları gibi parıldıyor, mantarlardan güçlü bir koku yükseliyordu. Büyükannem içini çekerek dua ediyordu. Tanrı'nın kutsal anası dünyanın ışığı. Orman onunla sanki oradaki her şeyle içli dışlıydı. Hiçbir şey gözünden kaçmıyor, her şeyi övüyor, her şeye hayran kalıyor. Bir anne ayı edasıyla yürüyordu. Bedeniyle ormanı ısıtıyor gibiydi. Üstüne bastığı yosunların ayağını kaldırır kaldırmaz dikilip düzelmelerini izlemeye bayılıyordu. Hem yürüyor hem de bir haydut olmanın, pintilerden, zenginlerden çalıp yoksullara dağıtmanın çok hoş bir şey olacağını düşünüyordum. Herkes tok ve mutlu olmalıydı. Kimse kimseyi kıskanmamalı, aç köpekler gibi dalaşmamalıydı. Büyükannemin tanrısına, kutsal bakiresine gitmek, insanların ne denli, acınası bir yaşam sürdüklerini, pis kumara nasıl gömüldüklerini, bütün bu gerçekleri anlatmak istiyordum.
Ayrım sonu, sayfa 51.